Muhterem arkadaşlar, hepinizin malum olduğu üzere içinde bulunduğumuz ay ve günler İslam ümmetinin matem günleridir. İslam ümmetinin matem günleridir ifadesini kasten kullandım. Aslında İslam ümmetinin hepsi bu günleri matem olarak telakki etmiyorlar. Hatta aksine büyük bir bölümü 2-3 gün sonraki aşura gününü bayram olarak telakki ediyorlar. Alışverişin müstehap olduğunu telakki ediyorlar. Tatlı yapıp birbirlerine ikram ediyorlar. Şimdi bunu bildiğim halde neden İslam ümmetinin matem günüdür dedim. Bir şeyin aslı önemlidir. Asıl açısından İslam ümmetinin matem günüdür. Bugünü bayram telakki edenler kendilerinin kucağında buldukları hak din adına bugünü bayram telakki etmişler. Yani bugünü bayram telakki eden Müslümanları birer birer gidip gezsek, birbirlerine tatlı yapıp ikram edenlere birer birer gezsek ve sorsak desek ki, aslında bugün sizin peygamberiniz Hz. Muhammed Mustafa Nadide evladı hunharca katledildi. Ve katledenler bir şekilde bir takım hadisler uydurmak suretiyle bugünü Müslümanların bayramı olarak ilan ettiler. Siz peygamberinizin evladının öldürüldüğü günün yıl dönümünü bayram olarak kabul eder misiniz? Kaç kişi evet diyebiliriz? Hiçbirisi evet diyebiliriz. Kasten Yezidi kültürünü müdafaa etmek isteyenlerin dışında asla ve kat'a halis muhlis Müslüman olduğunu bilen hiçbir insan öyleyse ben bugünü bayram telakki ediyorum diyemez. Veyahut da bu bayram o maksatlı değildir der. Yani İmam Hüseyin'in katlinden bu bayramı beri kılmak ister. O uydurulan hadis-i şerifteki özel münasebetlerden dolayı bayram yaptığını. Ama yok illa da Hazreti Hüseyin'in katlinden dolayı ise asla ve kat'a ben bugünü bayram telakki etmem diyecektir. Girişi niye böyle yapıyorum? Bizim Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun hidayet edildiğimiz mektep, Resulullah Aleyhisselam ve mutahhar ehli beytinin eliyle bize sunulmuş olan din, şefkat temelli bir dindir. Hüccet temelli, yani delille dayanan bir dindir. Merhamet temelli bir dindir. Hukuk temelli bir dindir. Mektebimizin hukuku, ben Müslümanım diyen kişinin İslam'ına kaildir. Onun canını, ırzını ve malını haram bilmektedir. İnsanların dönüştürülmüş hallerine değil, insanların üzerine bulundukları, üzerinde bulundukları ve kendilerine ait hissettikleri şeye göre muhatap alır. Elbette ilmen ben biliyorum ki bugünü bayram telakki eden insanlar Yezid ve Yezid'i iktidar sahibi kılanların eliyle dönüştürülmüş bir dinin müntesibidirler. İlmen ben bunu biliyorum. Ama ben şunu da biliyorum ki bu insanlar o günleri yaşamadılar. Yezid bir iktidar gücüydü. Yezid'den sonra da Yezidiler hep iktidarları elinde bulundurdular. Bu iktidar sahipleri kendi iktidarlarının bekası için yazıp ve çizdikleri dini bu halkın kucağına hak din olarak koydular. Bu halk üzerinde bulundukları dinin hak olduğuna inandıkları için o dinle abildirler. Allah kendisini hıfz eylesin, ömrünü uzun eylesin. Irak'ta Şiaların en üst makamında kim bulunuyor şu anda? Ayetullah Sistani. Bugün Irak'ta sözüm ona İslami direniş adı altındaki direniş elemanları ve gerillaları gece ve gündüz demeden Şia katlediyorlar mı? Evet. Bu olay karşısında Ayetullah Sistani'nin beyanatını okudunuz mu? Irak'ta tek bir Şii kalmayıncaya kadar bizi öldürseler de biz ehli sünnet ve cemaat kardeşlerin kanını helal bilmeyeceğiz. Şimdi bu Ayetullah Sistani'nin şahsi inisiyatifi, şahsi feraseti, şahsi merhameti, şahsi şefkati değildir. Üzerinde oturduğu mektebin bir zaruretidir. Buralara dikkat etmek lazım. Oysa aksine bir bakalım. Aksine Kerbela'da Allah adına katledilen Allah'ın vahiy evinin evladı İmam Hüseyin'in geride kalan hanımları, kızları, bacıları Yezid'in ordusu tarafından esir alınmıştır. Müslüman esir alınamaz normalde. İmam Hüseyin'in üstündeki elbise dahil bütün malları ganimet olarak paylaştırılmıştır. Oysa Ehl-i Beyt'in eliyle gelen din ve o dini bize ulaştıran Ehl-i Beyt'in birincisi olan İmam Ali aleyhisselam Cemel Savaşı'nda esir almış mıdır? Galip birisiydi. Cemel Savaşı'nda esir almamıştır. Cemel Savaşı'nda ganimet almış mıdır? Bu konudaki gelen bir hadisi hatırlıyor musunuz? Ganimet isteyenler oldular. İmam Ali'nin verdiği cevabı biliyor musunuz? Şimdi ganimet almak demek, karşı tarafı kafir bilmek demektir. İki, ganimet almak demek, esir almayı da caiz kılar. Aldığınız esirlerin erkeklerini köleleştirirsiniz. Dişilerini ise cariye kılarsınız. İmam Ali aleyhisselam kendi ordusunun içerisindeki birkaç densizin ganimet talebi üzerine öyle bir cevap verir ki o densizler şok olur, kalır ve bir daha ağızları açamazlar. Karşı tarafın komutanı kimdi? Müminlerin anası, anamız. Ayet-i kerimeyle sabittir ki o bizim anamızdır. Müminlerin anası Ayşe'dir. İmam Ali aleyhisselam der ki, Ayşe validemizi hanginiz cariye olarak istersiniz? Ve o densiz bir daha ağzını açamaz. Şimdi bir din düşünün ki, öylesine ayrı iki kanala aktı ki, bu iki kanal arasında benzer hiçbir şey yok. Birisi bir tarafı hep mümin bildi ve kanını hiçbir zaman caiz bilmedi. Ve hiçbir zaman kendisine saldırılmadan, kendisinin canı tehlikeye girmeden karşı tarafa kılıç sallamadı. O bir tarafın bugüne kadar yazılan, çizilen fıkıh eserlerinde, tefsirlerinde ve hadislerinde hiçbir sünninin veya ben Müslümanım diyen hangi mezhebin saliki olursa olsun malını ve canını helal bilmedi. Resulullah Aleyhisselam'ın hicretinden bugüne 1400 küsur sene geçmiştir. Bu 1400 küsur sene içerisinde her iki tarafında milyonlarca eseri vardır. Biz iddia ediyoruz ve diyoruz ki gidin bu 1400 sene içerisinde kaleme alınmış, Şiaların eliyle kaleme alınmış bütün kitapları en ince teferruatına kadar inceleyin. Sünninin kanını helal bildiklerine dair bir tane fetva, bir tane hüküm, bir tane rivayet bulursanız biz bütün bildiklerimizi unutacağız. Ama aksi öteki taraftan yazılan eserlerde binlerce yerde bulursunuz ki Şialar müşriktir, Şialar kafirdir, Şialar münafıktır, Şialar necistir, Şialar rafizidir, Şialar ehli bidattır, Şialar ehli dalalettir ve kanları, ırzları, malları caizdir. Şimdi buraya niye geldik? Buraya da geldik ki genellikle şu soruyla çok karşılaşıyoruz. Ya ne gerek var yani geçmiş ümmetler neler etmişler konuşmaya, tekrar bunları kaşımaya, ümmetinde ihtilaf çıkarmaya ne gerek var? Bugün vahdete muhtaç olduğumuz kadar bir başka gün muhtaç olmamıştık. Gelin vahdet olalım, birlik olalım, beraber olalım. Ümmeti ayrı düşürecek şeyleri gündeme getirmeyelim, konuşmayalım. Şimdi doğru söylüyorsunuz da güzelim. Ben seninle vahdette olmaya her zaman hazırım. Tarih boyu seninle benim ayrı düşmemin illeti bendeydim ki. Ben senin kanını helal bilseydim. Doğru sen bugün gel bana de ki, ya ben bir Müslümanım, sen nasıl benim kanımı helal bilirsin? Biz beraber olmalıyız. Bizde öyle bir şey olmadı ki hiç. Bizim kanımızı helal bilen siz oldunuz. Eğer vahdet istiyorsanız beni kanı haram olan bir Müslüman kardeş olarak sen bilmelisin ki biz otomatikman vahdete ulaşalım. Bu vahdetin teknik illetlerinden birisidir. Bugüne kadar vahdetin olmayışının teknik illetlerinden biridir. Hangi anlamda vahdetin olmayışının? Şia ile Sünni arasındaki vahdetin olmayışının teknik bir illetidir. Bu illetin müsebbibi kimdir? Beni öldürmeyi helal bilendir. Ben hiçbir zaman seni öldürmeyi helal bilmedim ki. İşte az önce örneğini verdik. İçinde yaşadığımız çalın Şialarının otoritelerinden biri olan Ayetullah Sistani Irak'ta bir tek Şii kalmayıncaya kadar bizi katletseler de biz Sünni kardeşlerimizin kanını helal, tarih boyu böyle bir söze denk söz söylemiş bir tane Sünni alim bulamayacağınız gibi bugün de bulamazsınız. Ama bugün aksini bulabilirsiniz. İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Iraklı Sünnilerin bir araya geldikleri konferansta yine Şiaların kanının helaline dair fetva çıktı. Suudi Arabistan ulemasının mütemadiyen Şiaların kanlarının caiz olduğuna dair fetvalarını okuyup duruyoruz. İsrail'le karşı savaşan Hizbullahların savaştıkları dönemde Suudlu alimlerin ortaklaşa bildiri yayınladıkları, Hizbullah'a yardım etmenin ve onların galip gelmesi için onlara dua etmenin haram olduğuna dair fetva yayınlanmış. Oysa Şialar dünyanın neresinde olursa olsun mezhebine hatta dinlerine bakmadan mazlumlara yardım ettiğini dünya alem biliyor değil mi? Biliyorsunuz değil mi? İmam Ali Aleyhisselam buyurmuştu ki mazluma dini sorulmaz. Biz dinine bakmıyoruz, bırakın mezhebi. Şialarla Sünniler arasındaki ihtilafın, vahdetin oluşmayışının suçlusu, müsebbibi biz değilizdir. Biz nerede olursak olalım Sünniler için, Sünni kardeşler diye hitap etmekteyiz. İşte problem, dünyadaki problem, İslam ümmetinin problemi, Şialarla Sünniler arasındaki ihtilaftan ibaret olsa, işte teknik açıdan, siyasal açıdan ihtilafın sebebini ortaya koyduk. Hepimiz kollarımızı sıvarız. Bu ihtilafı ortadan kaldırmak için bir şeyler yapmaya çalışırız. Sünniler ittifak halinde midirler? Hanefilerle Malikiler ittifak halinde midirler? Şafilerle Malikiler, Hanbelilerle Hanefiler ittifak halinde midirler? Buraya niye girdik? Eğer ihtilaf sadece Sünnilerle Şiiler arasında olsaydı ve bizi de suçlasalardı ki o suçu kabul etmememize rağmen hadi biraz oturup düşünseydik acaba suçumuz var mı diye. İhtilaf ondan ibaret değil ki. Tarih boyu bu dört hak mezhep dedikleri mezhep birbirlerinin aleyhine gündem oluşturmuşlar. Birbirlerini tekfir etmişler. Birbirlerine ehli bid'atlıkla suçlamışlar. Birbirlerini deccallıkla suçlamışlar. Birbirleriyle savaşmışlar. Birbirlerinin kanlarını helal bilmişler. En yakın örnek Afganistan'dır. Afganistan'da Rus işgaline karşı direnen Afganlı Müslümanlar olup o günün süper gücünü topraklarından kovdular da daha sonra hepsi Sünni olmasına rağmen birbirleriyle savaşa tutuştular. O savaştaki akıttıkları kan Ruslarla savaştıkları dönemdeki akıttıkları kandan daha çok. Ortada bir illet var. Ortada öyle bir din anlayışı var ki bu din anlayışı Müslümanları bir araya getiremiyor. Öyleyse ya dinde bir problem vardır ya da o dinden anladıklarında bir problem vardır. E din dedikleri İslam'sa ve İslam'ın kitabı Kur'an'sa peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem
Muhammed ve Ali Muhammed.
Biz bu dinde haşa bir eksiklik vardır diyebilir miyiz? Öyleyse din anlayışında bir problem var demek. Bunların tahlil edilmesi lazımdır. Bunların tahlil edilmesi demek İslam ümmeti arasındaki ihtilafları kaşımak demek değildir. Bunların incelenmesi demek Müslümanların ayrı düşmelerine sebep olan illetlerin temeline inip o illetleri ortadan kaldırmanın bir çabasıdır ki o illetler var olduğu müddetçe Müslümanlar bir araya gelemezler. Müslümanlar bir araya gelemedikleri müddetçe de uluslararası emperyalizme, küfre, şirke ve tuğyana karşı galip gelemezler. İzzetlerini müdafaa edemezler. Ülkelerini, topraklarını, namuslarını, değerlerini, yeraltı, yerüstü zenginliklerini muhafaza edemezler. Şimdi bunları irdelemeye başladığınız zaman ister istemez siz gidiyorsunuz ta tarihin derinliklerine. Çünkü ihtilafın ayak izlerini takip ettiğiniz zaman temelde gidecektik ya, ayak izlerinden takip ediyoruz. Bakalım bu ihtilaf nerede çıkmış? Takip ediyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. ta Resulullah Aleyhisselam'ın vefat ettiği güne gidiyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ın vefat ettiği güne gidiyoruz. Ümmet o gün ihtilafa düşmüş. O günden itibaren adı tek olan İslam iki ayrı kanala atmış. Ve ikisinin arasında adından başka, peygamberinin adından başka, kitabının adından başka, ilahının adından başka ortak hiçbir şey kalmamış. Ve öylesine ortak hiçbir şey kalmamış ki, o kitabın ayetiyle, delil getirmek suretiyle, o kitabın nazil olduğu evin evladı katledilmiştir. Bunlar incelenmeye değer şeyler değil mi? Bunları incelemek demek, ümmet arasında ihtilafa sebebiyet vermek demek midir? Yani herkes şu güzel sözü söyleyebilir. Gelin vahdet olalım, Müslümanlar kardeştir. Yok, hayır. Bununla olmuyor. Bununla olmadığını biz bugün gördük. Bırakın Sünni ile Şia arasındaki ihtilafın giderilmesinin olmamasını, Sünniler arasındaki ihtilaf bile bu şekilde giderilemiyor. Fethullah Gülen Sünni midir? Sünni midir arkadaşlar?
Evet.
Sünnidir. Mahmud Efendi?
Evet.
Sünnidir. Erbakan?
Sünnidir.
Sünnidir. Tayyip Erdoğan?
Sünnidir.
Sünnidir. Suudlular?
Sünnidir.
Sünnidir. Bunların arasında bir ittifak var mı?
Yok.
Bırak ittifakı. Aleyhlerinde kamuoyu var. Birbirlerinin aleyhinde kamuoyu oluşturuyorlar. Fethullah Gülen dediğimiz Sünni dinler arası diyalog süreci adı altında dünyada elini sıkmadığı papaz, elini sıkmadığı kardinal kalmadı. Ama kendi dindaşı olan, kendi mezheptaşı olan Mahmud Efendi'nin elini sıkamadı. Esat Efendi'nin elini sıkamadı. Erbakan'ın elini sıkmayı bir yana bırakın, aleyhinde öylesine tuzaklar kurdu ki Türkiye'nin haramilerinin başını çeken Koç'la ittifak etmek suretiyle Erbakan'ın hükümetini düşürdü mü, düşürmedi mi? Erbakan'ın hükümetini iki güç düşürmüştür. Birisi Fethullah Gülen, birisi de Koç. Ve Fethullah Gülen o ilmi makamına rağmen o süreçte hükümeti düşürme sürecinde Koç'un şirketlerine bizzat giderek Koç'un şirketlerindeki üst yöneticilerle toplantılar yaparak bu süreci hazırlamıştır. Koç onun huzuruna gitseydi belki yine derdik ki adam alimdir, öyle maslahat görmüştür, Koç da huzuruna gitmiştir, yardım dilemiştir. Kendisi Koç'un ayağına gitti. Koç'un ayağına gidebilen, kardinallerin, papazların, papaların ayağına gidebilen, kendi mezheptaşı, bırakın dindaşını, kendi mezheptaşı Mahmud Efendi'ye gidemedi, Erbakan'a gidemedi. Öyleyse bu dinin anlaşılmasında bir problem var. Veyahut da Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından itibaren iki kanala akan bu kanallardan birinde bir problem var. Ve o kanalın birindeki o problem öyle bir problem ki kendi içinde ayrı ayrı kanallara ayrıldılar. Ve o kanallar birbirleriyle savaştılar. O kanallar bugün birbirlerinin ellerini tutmuyorlar. Yeri geldiğinde hep beraber Şia'nın kafir olduğunu söylüyorlar. Kendilerinden fırsat buldukları gün bize dönüyorlar. Allah'tan korkmak lazım. Bugün Irak'ta gün yok ki 50 tane Şia öldürülmesin. Gün yok ki 70 tane Şia öldürülmesin. Ve bunu direnişçiler yapıyor. Ve bu direnişçiler Sünni olduklarını söylüyorlar. Ve günde 70 tane Şii öldürülürken Türkiye Cumhuriyeti'ndeki laik gazeteler, yani din işlerini siyasetten uzak görmeyi temel almış gazeteler bu haberi servis ederken Irak'ta şiddet durmuyor şeklinde veriyorlar ve falan bölgede 70 kişi öldürüyorlar. Ama bir tane Şii, bir tane Sünni öldürse bu laik gazeteler Şia kasabı, Şiaların canisi Sünnileri öldürüyor diye servis. Dikkat etmemiz gerekmiyor mu? Daha ne zamana kadar oyuna geleceğiz? Tarih boyu kullanıldık. Tarih boyu aldatıldık. Yezid gibi ciğeri beş para etmez lanetlik, ben Müslümanım diyen insanlarla oynadı. Mervan denilen münafık, ben Müslümanım diyen insanlarla oynadı. İbn-i Ziyad denilen cani, ben Müslümanım diyenlerle oynadı. Ve o günden beri Yezidler, İbn-i Ziyadlar, Mervanlar, kapı kulu alimleri Müslümanlarla oynuyorlar. Eğer biz bu kanalın temeline inemezsek, bugün samimane bir şekilde o kanalın Müslüman olduğuna inanan insanlara o kanalın eğitiminden, karakterinden, şahsiyetinden vazgeçirip imamlarımız aleyhisselamın eliyle bugüne kadar taşınmış olan arı ve duru kanalı onları transfer ettiremez isek vallahi de vahdet olmaz, billahi de vahdet olmaz. Boşuna kürek sallamış oluruz. Bu gördüğünüz kardeşiniz bunları somut olarak ve pratik olarak yaşamıştır. Çalışacağım. Şimdi dedik ya Allah Resulü'nün vefatından itibaren ihtilaf baş göstermiş. Kur'an-ı Kerim baki. Allah Kur'an-ı Kerim'in metnini kendi garantisi altına almış. Onun ne önünden ne de arkasından ona batıl yetişemez. Biz bu kitap içerisinde hiçbir şeyi eksik bırakmam. Bu sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kitabın metninin mahfuz olması İslam ümmetinin vahdeti için yeterli bir unsur mudur? Değildir. Ta Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından önceye dayanan bir noktadan itibaren ümmet bu noktada aydındı. Hepiniz kırtas hadisini bilirsiniz. Allah Resulü ölüm döşeğindedir. Bana bir kalem, bir kağıt getirin ki size bir vasiyet yazayım. Benden sonra ihtilafa düşmeyesiniz. O gün orada bulunan Hazirun'dan birisi, önde gelen Hazirun'dan birisi, bu adam ölüm sarhoşluğu içerisinde sayıklıyor. Ne dediğini bilmiyor. Bizim elimizde Kur'an varken biz dalalete düşmeyiz. Bunu biliyoruz.
Evet.
Hemen hemen bütün kitaplarda var. Yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat kardeşlerimizin temel kaynaklarının hepsinde var. Kırtas hadisi diye meşhurdur. Ve aralarında tartışma çıkar. Gürültü patırtı olur. Allah Resulü ölüm yatağında çıkın hepiniz dışarı. Peygamber huzurunda tartışmak yakışık almaz. Hepsi çıkar. Bir İmam Ali Aleyhisselam kalır. Bir de İbn Abbas kalır. Geçenlerde Fuat abi okumuş bana aktardı. Çok hoşuma gitti. Ayetullah Askeri'nin kitabında diyor ki peygamber kalem kağıt istediği zaman sayıklıyor da peygambere sayıkladığı için itaat etmiyorsun da çıkın dışarı dediği zaman niye itaat edilerek çıkıyorsun? Enteresan bir tezgah değil mi? Bu peygamber sayıklayan birisiydi. Dolayısıyla kağıt kalem getirmeye gerek yoktu. Fikir de beyan ettin. Elimizde Kur'an varken biz dalalete düşmeyiz dedim. Peygamber hadi çıkın buradan deyince niye hemen çıktın? Orada da deseydin ya çıkmayın peygamber sayıklıyor ne dediğini bilin. Enteresan bir tespit. Kur'an bize yeter. İki ayrı din şeklinde tezahür etmesinin temel noktasıdır. Kur'an bize yeter denilince Müslümanların sayısınca din olur. Biz haşa ve kella Kur'an İslam ümmetinin vahdetinin tahakkuku için yeterli midir, değil midir sorusunu sorarken Kur'an'da bir eksiklik vardır anlamında bir şey söyleyebilir miyiz? Kur'an'da eksiklik vardır diyen kafirdir. Ve biz veriyiz. Ama o kitabı gönderenin bir düzenlemesi var. O kitabın üzerine nazil olduğu, o kitabı bize tebliğ eden, o kitabı bize tebyin eden, o kitabı bize tefsir eden, o kitabın bize öğretmenliğini yapan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın bir yılın emri var. Bize bir emanet bırakmıyor. Bize iki emanet bırakıyor. Ve bu iki emanet hakkındaki rivayetler kardeşlerimizin kitaplarının hepsinde vardır. Eğer bu rivayetler olmasaydı, biz mantık yürüterek, akıl yürüterek de bu neticeye ulaşabilir miydik, ulaşamaz mıydık? Neden ulaşabilirdik? Arkadaşlar Hristiyanlar bölündüler mi? Niye bölündüler? Dört tane İncil yazdılar. Şimdi bana çok rahatlıkla karşı taraf diyebilir ki, dört ayrı İncil yazdıkları için ve kitaplarını tahrif ettikleri için Hristiyanlar bölünürler. Ama İslam ümmeti bölünmez. Niye bölünmez? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in metnini Allah garanti altına almıştır. Doğru bir soru değil mi?
Evet.
Doğru bir itirazdır bu. Fakat arkadaşlar Allah Kur'an-ı Kerim'in tefsirini koruma altına aldı mı? Var mı böyle bir ayet? İsteyen istediği gibi tefsir yapıyor mu şu anda?
Evet.
İsteyen istediği gibi tefsir yapıyor. Mahmud Efendi'nin bir ayet hakkındaki ulaştığı neticeyle Fethullah Gülen'in aynı ayet hakkındaki ulaştığı netice aynı olmadığı için Fethullah Gül'e Mahmud Efendi'nin elini tutamıyor. Bırakın Şii Sünni ihtilafını. Kur'an bize yeter dediğiniz andan itibaren siz diyorsunuz ki Allah Kur'an gönderdi, ben de Müslümanım, Kur'an'a bakar yaşarım. Ben de öyle diyorum. Mehmet abi de öyle diyor. Fuat abi de öyle diyor. Kemal abi de öyle diyor. Ve hiçbirimizin bir ayet hakkında aynı neticeye ulaşmamızı icbar edecek bir yol bana söyleyebilir misiniz? Fuat abi de desin ki ben bu ayetten bunu anladım. Mehmet abi de desin ki ben bu ayetten bunu anladım. Kemal abi de desin ki ben bu ayetten bunu anladım. Mümkün değil böyle bir şey. Peki Kemal abi mi benim anladığıma itaat edecek? Ben mi Kemal abinin inandığına itaat edeceğim? Fuat abi mi benim tefsirime göre amel edecek? Ben mi Fuat abinin tefsirine göre amel edeceğim? Beni Fuat'a üstün kılan illet nedir? Fuat'ı benim üstüme üstün kılan illet nedir? Öyleyse Fuat abi güçlüyse, nüfus sahibiyse onun tefsiri Müslümanlar üzerinde geçiyor. Ben nüfus sahibiysem, ben güçlüysem benim tefsirim üstün geliyor. Demokratlardan farkımız ne oldu bizim? Demokratlarda güç sahibinin borazanı ötmüyor mu? Ne farkımız kaldı demokrasiden bizim? Demokratlardan bizim farkımız ne kaldı? Ve tarih boyu da işte böyle olmuştur. Güç sahiplerinin borazanı ötmüştür. Güç sahibi kimdir? Bırakın o adam sayıklıyor diyenler güç sahibi oldular. Az önce dedim ya hani hangi Sünni kardeşe gidip sorsak Yezid'in İmam Hüseyin'i katlettiğini, katlediş biçimini anlatsak o da Yezid'e lanet okuyacaktır. Hatta bugün Yezid'e lanet okuyanların Sünnisi de Sünnilerin içerisinde lanet okuyanların sayısında ciddi manada da artış var. Ama pratik bir faydaya bunu ne yapamıyoruz? Dönüştüremiyoruz. Yezid'e lanet okumanın, Yezid'i şamar oğlan olarak görmenin bir alemi var mıdır? Şunu irdelememiz gerekmez mi? Yezid, İslam ümmetinin hilafet makamına nasıl gelmiştir? Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından 61 yıl geçmiş. Nasıl olmuş bu 61 yıl içerisinde neler olmuş ki Yezid gibi birisi ümmetin başına geçmiş? Ya Yezid gibi birisi derken şahsen tanıyor musunuz bilmiyorum. Gökten ne vahiy inmiştir, ne kıyamet vardır, ne cennet vardır, ne cehennem vardır. Gün bugünden ibarettir. Ben şarkıcı cariyelerin sesini ezanla değiştirdim gibi şiirler yazan ve bu şiirleri Ehl-i Sünnet vel Cemaat kitaplarının aktardığı şiirlerdir bunlar. Tepeden tırnağa küfrü zahir olan, küfrü açık olan bir insan, İslam ümmetinin, daha doğrusu Ebu Leheb'den daha berbat olan bir insan, Ebu Cehil'den daha berbat olan bir insan, zira Ebu Leheb, Ebu Cehil yiğit kafirlerdi. Ölümü pahasına ben Muhammed'e inanmıyorum dedi Ebu Cehil. Bu adam Muhammed'in koltuğuna oturdu. Muhammed'in ümmetinin kaderini eline geçirdi. Bu bir günde olabilir bir şey midir arkadaşlar? Bu süreç bir yılla izah edilebilir mi? Bu süreç 10 yılla izah edilebilir mi? Bu 60 yıl içerisinde bir şeylerin olmuş olması gerekiyor ki Yezid tahta geçsin. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecine bakın. Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı İmparatorluğu gibi 600 yıllık bir devleti yıkmaya muktedir birisi midir tek başına? Mustafa Kemal Atatürk'ün bu başarısının arkasında başka illetler yok mudur? Çok güncel yakın tarihle ilgili bir şeydir. İkinci Mahmut dönemindeki batıya açılan kapının neticesidir Mustafa Kemal Atatürk. 600 yıllık devleti bir kişi yıkamaz. İkinci Mahmut döneminde kapılar batıya açılmıştır. Ordudaki önde gelen insanlarımız Fransa'ya eğitilmek için gönderilmiştir. Daha sonra bunun pahalıya mal olduğu görülmüş. İstanbul'da okul açılmış, Fransız hocalar gelmiş bizim harbiyelilerimizi yetiştirmiş. Öyle bir kültürel dönüşüm olmuş ki okuyor musunuz bilmiyorum. Yerli kitapları okumanız lazım. Yani Muaviye'yi İmam Ali Aleyhisselam'ı okumak, araştırmak çok güzeldir. İçinde yaşadığımız toplumu da çok iyi bilmemiz lazım. Sarayda Fransızca bilmeyen insanlar kınanırdı. Sarayda yani ümmeti Muhammed'in otoritesinin merkezinde
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Adam saraya kendi dilini hakim kılmış. Adam saraya kendi kıyafetini hakim kılmış. Adam saraya kendi değerlerini hakim kılmış. Atatürk de gelmiş devşirmiş. Öyleyse Yezid'e kim sağladı bu imkanı? Yezid iktidarının arkasındaki ikinci Mahmut kimdir? Bunları görmemiz gerekir mi, gerekmez mi?
Gerekir.
Gerekir ki ben Yezid'in dininden beri olayım. Bunları araştırmak, ihtilafı körüklemek değildir. Ümmetin ihtilafına vesile olmaktansa Allah hepimizin canını alsın. Bizi bir gün bile yaşatmasın. O kusur ile, o günah ile Allah bize bir kere bile soluk almayı nasip etmez. İmam Hüseyin niye ölüyor? Ölüme bile bile niye gidiyor? Ölüme bile bile gidecek sağlıklı bir insan siz düşünebilir misiniz? Haşa ve kella İmam Hüseyin'e sağlıksız biriydi. Psikolojik dengesi bozulmuştu diyebilir misiniz? Depresyon yaşıyordu diyebilir misiniz? İntihar etti diyebilir misiniz? Öyleyse ey ümmeti Muhammed, ya otur bir düşün. Eğer sen peygamberinin torununa bu şeyleri yakıştıramıyorsan, niye öldün ey benim imamım? Niye öldün ey benim peygamberim torunu? Diye insan bir araştırır.